Ayrım 7, sayfa 70. Hey bakın, bir de yazı var üzerinde. Dinleyin, dinleyin. Sevgili dostumuz Anton Hofmiller'ın doğum günü için. Ilona Edith. Üçü de gözlerini dikmiş bana bakıyor şimdi. Francis en sonunda vay canına diye söyleniyor. Doğrusu arkadaşlarını iyi seçiyorsun. Benden çok çok bir kibrit kutusu koparabilirdin. Gırtlağıma bir şeyler tıkanıyor. Yarın bütün alay, Kegesfelvaların bana hediye ettiği yeni tabakanın hikayesinin de üzerindeki yazıyı da ezberlemiş olacaklardı. Subaylar gazinosunda Franz benimle dalga geçmek için hadi şu senin şatafatlı tabakayı çıkar bakalım diyecekti. Ben de tabakayı süvari yüzbaşısına, binbaşıya, albaya göstermek zorunda kalacağım. Hepsi tabakayı elleriyle tartacak, değerini biçmeye çalışacak, yazıyı görünce de alayla gülecek, ardından da bir yığın sorular, şakalar gelecek. Bense üstlerimin önünde kabalaşmamak için her şeye göz yumacağım. İyice sıkılmıştım, konuyu değiştirmek için soruyorum. Bir el kağıdı var mısınız? Yüzlerindeki dostça gülümseme iyice yayılıyor. Duydun mu Franz? Diyor Josie. Burası neredeyse kapanacak, saat gecenin yarımı olmuş, tutmuş kağıt oynayalım diyor. Alay hekimi de tembelce arkasına yaslanıp mutlu olan o zamanı fark etmez diye bir cevher yumurtluyor. Hepsi gülmeye başlıyor. Tatsız şaka bir süre uzayıp gidiyor aralarında. Markaları saymayı bitiren Öcen yanımıza sokuluyor. Hadi kapanma vakti geldi. Hepimiz çıkıyoruz. Yağmur dinmiş. Kışlaya kadar yürüyor, el sıkışarak ayrılıyoruz. Franz dostça omzuma vuruyor. Dönmekle ne iyi ettin diyor. Bunu yürekten gelerek söylediğini biliyorum. Neden onlara bu kadar öfkelenmiştim sanki? Hepsi de mert iyi çocuklardı. Hasetten eser yoktu hiçbirinde. Benimle biraz şakalaştılarsa ne kötülük vardı bunda? Gerçekten de kötü bir niyetleri yoktu ama budalaca şaşkınlıklarıyla ağızlarında geveledikleri şeylerle içimde bir daha yerine konamayacak bir şeyi, güvenimi yıkmışlardı. Çünkü Kekesfelvalarla olan olağanüstü ilişkim o güne kadar garip bir biçimde kendime olan güvenimi güçlendirmiş, artırmıştı. Ömrümde ilk kez vermesini bilen, yardım eden bir insan olmuştum. Şimdi ise başkalarının bu ilişkiyi dışarıdan nasıl başka türlü gördüklerini ya da birbirine bağlı olayları bilmediklerinden başka türlü görmek zorunda olduklarını anlamıştım birdenbire. Kendimi koyu bir tutkuyla, başka bir deyim bulamıyorum, kaptırdığım acıma duygusunun bana verdiği o derin zevki başkaları nereden bilebilirdi ki? Onlara göre akşam yemeklerinden kurtulmak, zengin insanlarla bir arada bulunmak, bol hediyeler almak için yerleşmiştim bu konuksever varlıklı eve. Aslında hiçbiri kötü düşünmüyordu. İyi yürekli çocuklar, sıcacık bir köşeye, güzel prolara layık görüyorlardı beni. Onlardan iltifat görmem de, hediye almam da en ufak bir şerefsizlik, kötülük görmüyorlardı. Kuşkusuz. Tersine bir süvari subayının onların masasına oturmakla ancak kendilerine şeref vereceğini düşünüyorlardı. Francis Jossi'nin altın tabakaya hayran kalmalarında da herhangi bir art düşünce gizli değildi. Üstelik saygı bile duymuşlardı. İçimi asılı kemiren kendimden kuşkulanmaya başlamış olmamdı. Gerçekten asalak gibi mi davranıyordum acaba? Yetişkin bir insanın hem de bir subayın böyle her akşam kendini bir eve davet ettirmesi doğru muydu? Şu altın tabakayı da kabul etmemeliydim. Yağmurlu bir gece boynuma doladıkları ipek atkıyı da. Her eve dönüşte cebime bir puro sokuşturmalarına izin vermemeliydim bir süvari subayı olarak. Sonra o binek atı, aman. Yarın Kekesfalva'yı muhakkak ikna etmeliyim. Birden aklıma geliyor şimdi. Önceki gün Kekesfalva boz atımın artık iyice güçten düştüğünü ağzında geveleyip durmuştu. Haklıydı da. Evet ama kendi harasından 3 yaşında bir koşu atını bana ödünç vermesi yakışık almazdı doğrusu. Ödünç vermenin onun sözlüğünde ne anlama geldiğini biliyordum çünkü. Sakat kıza bakıcılık yapması için nasıl Ilona'ya çeyiz düzmeye söz verdiyse beni de kızını oyaladığım, eğlendirdiğim, merhamet gösterdiğim için satın alacaktı. Peşin parayla hem de. Ben man kafada farkına bile varmadan neredeyse asalak durumuna düşecektim. Sonradan yaşlı adamın nasıl duygulanıp da ceketimin kolunu okşadığını, kapıdan içeri her girişimde yüzünün nasıl aydınlandığını düşününce saçma diyorum kendi kendime. Sonra beni kızlara bağlayan kardeşçe arkadaşlık aklıma geliyor. Bir kadeh eksik, bir kadeh fazla. Ne kadar içtiğime dikkat bile etmezler. Fark etseler de sevinirler kendimi yanlarında rahat bulduğum için. Saçmalık, budalalık diye düşünüyorum. Saçma bütün bunlar. İhtiyardan babamdan bile daha çok seviyor beni. Gel gelelim, insanın içi bir kez alt üst oldu mu bu gibi sözler neye yarar? İyice anlıyorum artık. Franz ile Josie'nin gevezelikleri epey rahatımı kaçırdı. O zengin insanların evine sadece içindeki acıma duygusuyla mı gidiyorsun diye soruyorum kendime kuşkuyla. Bu ziyaretlerde biraz kendini beğenmişlik, sevkü sefa sürme isteği yok mu? Her neyse, artık açıklığa kavuşturmalı bu durum. İlk olarak da yarından tezi yok, ziyaretlerimi seyretmeye karar veriyorum. Ertesi günkü ikindi ziyaretinden vazgeçiyorum hemen. Gerçekten de ertesi gün gitmiyorum. Görevim biter bitmez Franz ile Josie'ye kahveye yollanıyorum. Biraz gazete okuduktan sonra her zamanki kağıt oyununa başlıyoruz. Ne var ki oyunun berbat bugün. Çünkü tam karşımda yuvarlak bir duvar saati sallanıyor. 4'ü 20 geçiyor. 4.30, 5'e 20 var, 5'e 10 var. Kağıt yerine saatleri sayıyorum. Çoğunlukla tam 4.30'da çayda olurum. Sofra hazır beni bekler. Bir 15 dakika yiyeceksem hemen sorarlar. Bir şey mi oldu diye. Zamanında gelmeme öyle alışmışlardı ki artık görev sayıyorlardı bunu. 2,5 haftadır bir gün bile aksatmamıştım ziyaretlerimi. Şimdi onlar da benim gibi durmadan saate bakıyorlar, bekliyorlardı. Gelemeyeceğimi söylemek için hiç değilse telefon etmem gerekmez miydi? Ya da emir erimi gönderemez miydim? Josie öfkeyle, yahu Tony, bugün yaptıkların tam bir rezalet artık. Biraz dikkat etsene diye beni uyarıyor, kötü kötü bakıyor. Dalgınlığım oyunu bozdu, toparlanıyorum. Seninle yerlerimizi değiştirelim mi? Diyorum. Olur ama niye? Bilmem diye yalan söylüyorum. Buradaki gürültü beni sersem etti sanırım. Aslında beni sersem eden saat. Durmamacasına ilerleyen dakikalar. Sinirlerimin karıncalanması durmuyor bir türlü. Telefon edip özür dilesem mi? Düşüncesi kafamı kurcalıyor. Gerçek bir ilginin elektrik kontağı gibi birden kesip atılamayacağını anlıyorum. Yabancıların alın yazısına ortak olanların özgürlüklerinin ellerinden gittiğini de. Kendi kendime her gün o yarım saatlik yolu tepmek zorunda değilim ya diye söyleniyorum. Duyguları sınırlamanın gizli bir kuralı vardır. Öfkelenen hiç farkında olmadan bu işle ilgisiz birine yöneltir öfkesini. Tıpkı bilardoda topların birbiriyle çarpıştırılması gibi. Ben de öyle yapıyorum. Josie ile Frances'e kızacak yerde Kikes Felva'ya öfkeleniyorum. İçimden bir kez de beklesinler beni diyorum. Hediyelerle, tatlı sözlerle beni satın alamayacaklarını öğrensinler. Masajcı, jimnastik öğretmeni gibi her gün zamanında gitmek zorunda olmadığımı anlasınlar. Hiçbir şeyle yükümlü, hiçbir şeye bağımlı değilim. Aptalca bir inatla 7.30'a kadar kahvede oturuyorum. Sırf hareketlerimde serbest, özgür olduğumu, istediğim zaman gidip geleceğimi, Kekes Felvaların nefis yemekleriyle iyi cins prolarının bana vız geldiğini kendi kendime ispat etmek için. Saat 7.30'da hep birlikte kalkıyoruz. Frans bulvarda küçük bir tur atmamızı öneriyor. Tam arkadaşların peşinden çıkmak üzereyken birden tanıdığım bir yüzün hızla önümden geçtiğini gördüm. Ilona değil miydi bu? Elbette o. Geçen gün sırtında görüp beğendiğim şarap kırmızı elbisesinden, panama şapkasından tanımasam bile kalçalarının yumuşak hareketinden hemen anlardım. Peki ama böyle hızlı hızlı nereye gidiyor? Gezintiye benzemiyor bu. Bir şeye yetişmek ister gibi bir hali var. Her neyse, güzel kuşu kaçırma, fırla bakalım diyorum kendi kendime. Şaşıran arkadaşlarımdan kabaca bir beni bağışlayın dayın diyerek ayrılıyor, caddede rüzgar gibi dalgalanan eteğin peşinden koşuyorum. Kekes Felvan'ın yeğenini tesadüfen kışlanın yakınında görmek gerçekten sevindiriyor beni. İlona, İlona dur diye sesleniyorum. Garip bir hızla koşan kızın peşinden seyirtiyorum. Duruyor, hiç şaşırmış görünmüyor. Kahvenin önünden geçerken beni fark etmiş olmalı elbette. Seni şehirde yakalamak ne güzel tesadüf İlona. Bizim buralarda seninle dolaşmayı hep isterdim. Bir iki dakika pastaneye gidip oturalım istersen. Hayır hayır diye sıkılgan bir tavırla mırıldanıyor. Acelem var, evde bekliyorlar beni. 5 dakika daha beklesinler. Seni zor durumda bırakmamak için de bir özür mektubu veririm. Hadi gel, öyle sert sert de bakma bana. İçimden koluna girmek geliyor. Çünkü kendi çevremde kızların en güzeliyle karşılaştığıma gerçekten seviniyorum. Arkadaşlarımın beni bu güzel kızla birlikte görmeleri daha iyi. İlona hala sinirli görünüyor. Hayır, gerçekten eve gitmeliyim diyor telaşla. Biraz ileride araba bekliyor beni. Doğru, belediye alanında bekleyen şoför bizden yana selam veriyor. Seni hiç olmazsa arabaya kadar götürebilirim değil mi? Elbette diye mırıldanıyor. Elbette. Ayrıca neden bugün gelmediniz? Bugün mü? Diye sanki hatırlamak istermiş gibi ağırdan alıyorum. Bugün evet, bizim albay kendine yeni bir at almak istiyordu. Hep birlikte bakmaya, atı denemeye gittik. Aslında bir aylık bir hikayeydi bu. Yalan söylemesini beceremiyordum. İlona bir şey söylemek isterken vazgeçiyor. Peki ama neden durmadan eldivenini çekiştirip sinirli sinirli ayağını yere vuruyor? Sonra birden hiç değilse akşam yemeğine gelemez misiniz? Diye soruyor. Kendi kendime dayan diyorum. Boyun eğme. Hiç değilse bir güncük. Üzülerek içimi çekiyorum. Yazık, gelmeyi çok isterdim ama bütün gün doluyum. Akşamüstü arkadaşlarla toplanacağız. Gitmesem olmaz. Dikkatle bakıyor bana. Tıpkı editte olduğu gibi kaşlarının ortasında o sabırsız kırışık beliriyor. Ne garip. Hiçbir şey söylemiyor. Şoför kapıyı açıyor. İlona bindikten sonra gürültüyle kapatıyor. İlona camın aralığından yarın geliyorsunuz değil mi? Diye soruyor. Evet, yarın muhakkak gelirim. Araba yola koyuluyor. Tedirginim. İlona'nın acelesi neydi? Sanki benimle görünmekten korkan bir hali vardı. Ya arabayla buradan hızla uzaklaşması? Edith'le babasına selam göndermeliydim, hiç değilse. Bana bir zararları olmadı ki ikisinin de. Öte yandan mesafeli davrandığıma da memnunum. Hiç değilse kendilerini rahatsız etmek istemediğimi düşünürler. İlona'ya ertesi gün için her zamanki saatte geleceğimi söylediğim halde yine de önceden telefon ediyorum. Bazen kurallara bağlı kalmak iyidir, daha sağlam olur. Böylece beklenmedik, istenmedik bir sırada çat kapı gitmeyeceğimi göstermek istiyorum onlara. Bundan böyle de gelmemi gerçekten istiyorlar mı diye her defasında telefonla soracağım. Ne var ki bugün istendiğimden eminim. Uşak kapıyı açmış beni bekliyor çünkü. İçeri girer girmez de fısıldıyor. Küçük hanım kulenin taraçasındalar. Teğmenden yukarı gelmesini rica ediyorlar. Sanırım sayın teğmen yukarıya hiç çıkmadılar. Ne kadar güzeldir görecekler. Joseph haklı. Bu garip bina sık sık ilgimi çektiği halde kulenin taraçasına hiç çıkmamıştım o güne kadar. Daha önce de söylediğim gibi eskiden çöken ya da yıktırılan bir şatonun köşe kulesiymiş. Kızlar bile kulenin geçmişini bilmiyorlardı. Bu dört köşe kule yıllarca boş durmuş. Depo olarak kullanılmış. Edith çocukluğunda sık sık kulenin çürük merdivenlerinden yukarı tırmanırmış. Annesinin babasının yüreği hoplarmış bunu görünce. Molozlar arasında yarı uykulu yarasaların uçuştuğu, üzerinden her atlayışta ortalığı tuza dumana katan çürümüş kalasların bulunduğu çatıya çıkarmış. Ne var ki bu hayali geniş, yetenekli çocuk tozlu pencereleri göz alabildiğine uzanan ovalara bakan bu çatı katını kendine bir çeşit gizlenme, oyun yeri seçmiş. Başına o kaza gelip hareketsiz kalan bacaklarıyla yükseklerdeki o şairane kule odasına tırmanma umudunu büsbütün yitirince en değerli şeyi kendinden çalınmış gibi oluvermiş. Babası kızının gözlerini kaldırıp birden kayboluveren çocukluk yıllarının cennetine o çok sevdiği çatı odasına baktığını görürmüş sık sık. Bunun üzerine kızının 3 ay Almanya'da bir sanatoryumda yatmasından yararlanarak hemen Viyanalı bir mimar bulup kuleyi şahane bir taraç haline getirtmiş. Edith sonbaharda durumunda herhangi bir değişim olmadan eve döndüğü zaman kule onarılmış, asansörü de yerleştirilmiş bulunuyor. Asansör hastanedekiler gibi hastayı tekerlekli sandalyesiyle yukarıya çıkarabilecek genişlikte. Böylece Edith beklenmedik bir sırada çocukluk dünyasına yeniden kavuşmuş. Çalışmasını aceleye getiren mimar yapıda güzellikten çok rahatlığı düşünmüştü. O dört köşe kulenin tepesine oturttuğu keskin geometrik çizgilerle dümdüz yontulmuş kesme biçimi taş, Marie Theresa devri şatolarının barok mimarisinden çok bir tersaneye ya da elektrik fabrikasına yakışırdı. Buna rağmen babasının nasıl istediği gerçekleşmişti. Edith hasta odasının boğucu sıcaklığından, tek düzeliğinden hiç beklenmediği bir anda kendini kurtaran bu taraçayı görünce hayran olmuştu. Artık tümüyle kendi malı olan bu kuleden önünde tabak gibi dümdüz uzanan manzarayı dürbünle bol bol seyrediyordu. Çevrede olup biten her şeyi, ekin ekenleri, harmanları, tarlada çalışanları, çalışmaya ara verip dinlenenleri görüyordu. Epey dursak kaldığı dış dünyayla yeniden bağlantı kurmanın sevinciyle dumanını çıkararak geniş toprakları oyuncak gibi boydan boya geçen trenleri saatlerce oturup seyrediyordu. Meraklı bakışları yoldan geçen tek bir arabayı bile kaçırmıyordu. Bizim atla gezintilerimizi, manevralarımızı da hep dürbünle izlediğini sonradan öğrenmiştim. Ne var ki evin bir köşesindeki herkesten uzak bu yeri, kendine ait özel bir gezinti yeri kabul edip eve gelen bütün konuklardan garip bir kıskançlıkla saklamıştı. Sadık uşağın heyecanlı hayranlığından kimsenin giremediği bu gözlem kulesine davet edilmenin olağanüstü bir iltifat olduğunu anlamıştım böylece. Uşak kuleye asansörle çıkarmak istiyordu beni. Böylesine pahalı bir mekanizmayı kendisine emanet ettikleri için böbürlendiği her halinden belliydi. Kulenin yan pencerelerinden her katında ışık alan asma bir merdivenle de çıkıldığını öğrenince asansöre binmek istemedim. Her merdiven başında yeni bir görüntüye açılan uçsuz bucaksız manzarayı seyretmenin daha çekici olacağını canlandırmıştım kafamda. Gerçekten de bu daracık camsız deliklerin her birinden ayrı güzellikte bir manzara görünüyordu. Yazın nimetleriyle örtülen toprak rüzgarsız, duru, sımsıcacık bir gün yaşıyordu. Yer yer serpiştirilmiş evlerin, çiftliklerin bacalarından dumanlar döne döne yükseliyordu. Uzakta tepelerine leyleklerin tünediği saman örtülü küçük kulübeler ne güzeldi. Ambarların önünde ördeklerin yüzdüğü derecikler de yontulmuş maden gibi pırıl pırıldı. Kulübelerin aralarındaki sarı tarlalarda otlayan renk renk benekli inekler, çamaşır yıkayan kadınlar, öküzlerin çektiği hantal arabalar, dörtgen biçimi ekili tarlalarda uçar gibi hızla giden arabalar, cüceler dünyasının minnacık şeyleriydi sanki. 90 basamağı tamamlayınca gözlerimin önüne hafif puslu ufuklara kadar uzanan Macar ovalarının doyurucu manzarası serilmişti. Uzaklarda belki de Karpat dağlarının incecik şerit halinde mor gölgeleri yükseliyor, solda soğan biçim kuleleriyle minicik şehrimiz görünüyordu. Bizim kışlayı, belediye binasını, okulu, talim alanını rahatça seçebiliyordum. Garnizona geldiğimden beri bu ücra yerin iddiasız sade güzelliğini ilk kez görüyordum. Ne var ki bu dost sıcak manzaraya daha uzun süre kendimi kaptıramazdım. Taraca'ya gelmiştim çünkü. Hastayı selamlamaya hazırlanmalıydım. Edith'i görmedim önce. Dinlenmek için uzandığı yumuşak hasır koltuğun arkası bana dönüktü. Koltuk renkli bir istiridye gibi sardığı Edith'in narin vücudunu benden gizliyordu. Ancak yanı başındaki üzerinde kitap duran masada açık bırakılan gramofondan Edith'in orada olduğunu anlamıştım. Yanına birden yaklaşamazdım. Dinlenen ya da rüya görmekte olan bir insanı ürkütebilirdim. Edith'le göz göze gelebilmek için taracayı boydan boya dolaştım. Sonra usul usul yanına sokulunca uyuduğunu gördüm. Çelimsiz vücudunu özenle sarıp sarmalamışlar, yumuşak bir örtüyü ayaklarını örtmüşlerdi. Kızıl sarı saçlarının çevrelediği hafif yana eğik duran çocuksu yüzü beyaz bir yastıkta dinleniyordu. Batmakta olan güneşin altın sarısı ışıkları yüzüne sağlıklı bir parlaklık veriyordu. Elimde olmadan duruyor, onu tablo gibi seyretmeye koyuluyordum. Çünkü sık sık birlikte olduğumuz zamanlarda bile ona tam karşıdan bakma fırsatını bulamamıştım. Bütün duygulu, aşırı duygulu insanlar gibi o da bilinçsiz bir direnişle kendini seyrettirmezdi hiç. Konuşma sırasında yüzüne şöyle bir bakılsa hemen kaşlarının arasındaki öfkeli kırışık belirir, dudakları sinirli sinirli titrer, gözleri tedirginleşirdi. Yüzü hiç sakin durmazdı. Şimdi gözleri kapalı, savunmasız, kımıldamadan öylece yatarken çocuksu, kadınsı, hasta bir ifadenin önüne geçilmez bir çekicilikle birleştiği, hafif köşeli, daha olgunlaşmamış yüzünü rahatlıkla seyredebiliyordum. Bir hırsız gibi, susuz kalmış gibi aralık duran dudaklarının yumuşak soluk alışlarıyla bile çocuksu çelimsiz göğsü inip kalkıyor. Sanki bütün kanı çekilmiş, bitkin düşmüş gibi. Solgun yüzü kızıl saçlarına gömülmüş, yastığa düşmüş. Gözlerinin altındaki koyu gölgeler, şakaklarındaki ince mavi damarlar, burun deliklerindeki tatlı pembelik, ince renksiz bir koruyucu gibi tenini dış etkenlere karşı koruyor sanki. Teninin altından ince bir saydamlıkla görünen damarları onun ne kadar duygulu olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Koşmak, dans etmek, uçmak için yaratılmış olan bu tüy hafifliğindeki vücut adeta yere çakılı kalmaktan ne büyük acı duyuyordur. Zavallı yavrucak. Onun bahtsızlığını düşündükçe beni etkileyen heyecan verici, acı dolu merhamet duygusunun sıcaklığını yeniden duyuyorum. Şefkatle uzanıp polunu okşamak isteğiyle elim titriyor. Üzerine eğildiğimde uyanıp da beni tanırsa dudaklarındaki tatlı gülümseyişi görmek istiyorum. Acıma duygumu artıran derin bir şefkat beni ona doğru itiyor. Hayır, onu kendinden uzaklaştıran, vücudumdaki sakatlığı unutturan bu uykuyu neden bozayım? Asıl güzel olan bu değil mi? Hastaya bütün korkulu düşlerini hapsettiği uykusunda yakın olmak, sakatlığını unutturan uykusunda titreyen bir yaprağa konan kelebek hafifliğiyle arada bir dudaklarına gelip giden gülümseyişi görmek. Asıl harikulade olan bu değil mi? Aslında onun olmayan bu gülümseyiş uyanır uyanmaz uçuruverecekti dudaklarından. Tanrı'nın ne büyük lütfu diye düşünüyorum. Sakatlar, kötürümler, kaderin ağır darbesiyle ezilenler hiç değilse uykularında vücutlarının biçimsizliğini bilmiyorlar. Rüyanın o tatlı aldatışı hiç değilse uykuda onlara vücutlarını güzel tam gösteriyor. Acı çeken kişi bedeninin mahkum edildiğini, kötü kaderinden hiç değilse uykunun o karanlık dünyası içinde kaçmayı başarıyor. Yalnız beni örtünün üzerinde birbirine kenetlenmiş duran elleri etkiliyor en çok. Kırılacakmış kadar incecik, narin bilekli, hafif morumsu, sivri tırnaklı, kanı çekilmiş eller öyle zarif, güçsüz ki. Ancak tavşan, güvercin gibi küçük hayvanları okşayabilir. Bir şeyi sıkı sıkı yakalamaya, tutmaya gücü yetmez. Böyle güçsüz eller gerçek bir acıya nasıl karşı koyabilir diye düşünüyorum. Bir şeyi nasıl tutabilir, yakalayabilir, zorla alabilir. Bir de kendi ellerimi düşünüp nefret edesim geliyor. En azgın atı bile bir dizgin çekişle yola getiren sağlam, güçlü kaslı hantal ellerimi. Kuş hafifliğindeki vücuduna pek ağır gelen dizlerinin üstündeki kalın örtüye takılıyor gözüm, elimde olmadan. Bu kalın örtünün altında eklemlerine çelikle ya da deriyle gerilmiş bir mekanizma yerleştirilen o ezilmiş, felçli, yoksa sadece güçsüz, zayıf mı bilmiyorum, bugüne kadar cesaret edip soramadım, hareketsiz, cansız bacaklar saklı. Bacaklarının her hareketinde eklemlerindeki bu korkunç aracın nasıl gülle gibi ağırlaştığı gözümün önüne geliyor. Yürümekten çok koşup uçacak hafiflikteki bu zayıf, narin vücut bu iğrenç aracı takırtılarla, gıcırtılarla sürüklemek zorunda. Bu düşünceyle tepeden tırnağa öyle bir ürperiyorum ki mahmuzlarımın hafif bir şıngırtıyla titremesini önleyemiyorum. Bu madeni şıngırtı sadece minicik, çok minicik, belli belirsiz bir ses çıkarmış olmalı ama elleri kıpırdanmaya başlıyor. Rahatça ayrılıyor birbirinden, gevşiyor, geriliyor, sanki uyanırken esneyen parmaklarıymış gibi. Sonra gözlerini kırpıştırıyor, yabancı şaşkın bakışlarla bakınıyor. Birden keşfediyor beni. Yüzü donuklaşıveriyor. Kafasındaki düşünceleri, anıları, gördükleriyle henüz bağdaştıramıyor. Sonra bir silkinişle iyice uyanıyor. Beni tanıyor. Ayrım sonu sayfa 81.